Ayrım 18.
Ak adımlardan bir Lala İbrahim Ağa daha ileri gitti. Siyavuş Paşa biz harem ağalarının düşmanıdır. Padişahımızın yoluna baş koyduğumuz halde duvarda resmimizi görse parmağıyla kazımadan geçemez dedi. Saray Siyavuş Paşa'yı istemiyordu. Ebu Said Efendi de onun adından bahsetmedi. Ve meclis o gün bir karar vermeden dağıldı. O gün mecliste bulunup da konuşmamış olan defterdar Moralı Mustafa Paşa meclis dağıldıktan sonra dile geldi. Herkesin yüreğinde bir aslan yatar derler. Bu adam da sadrazamlık için en münasip namzet olarak kendisini görüyordu. Fakat bunu önce dolambaçlı söyledi. Kaç yıldır defterdarlık ederim, askerin aylığını daima zamanında hazırladım verdim. Zamanımda bu yüzden en küçük bir hadise çıkmadı. Eğer Melek Ahmet Paşa sadrazam olursa yine sadakatle hizmet ederim. Yok padişahımız Mührü Hümayun'unu bir başka kuluna verirse çalışamam, beni vazifemden affetsin dedi. Valide Turhan Sultan Melek Ahmet Paşa'dan nefret ediyordu. Bunu herkes gibi defterdar da biliyordu. Melek Paşa sadrazam olamaz. Madem ki defterdar da başkasıyla çalışmak istemiyor, şu halde mührü defterdara verelim desinler istiyordu. O sırada işe perde arkasından Ayşe Sultan karıştı. Sultan İbrahim'in kızı ve padişahın anadan üvey kız kardeşi olan bu sultan, kendisine vezirlerden bir koca aramaktaydı. Kara kuru ve çelimsiz bir adam olan İpşir Paşa'nın ateşli bir kadın için pek makbul sayılacak bazı meziyetlerini öğrenmişti. Eğer İpşir sadrazam olur ve padişahın kız kardeşiyle de evlenirse, saltanat makamına damatlık sadakatiyle bağlanır, aslında cebbar ve kahhar bir adam olduğu için devlete de bir nizam verirdi. İpşir sadrazam olmadan sultanın bu adamla evlenmesine imkan yoktu. Çünkü başının korkusundan İstanbul'a gelemeyecekti. Ayşe Sultan derdini baş harem ağası ve mahremi Mercan ağaya açtı. Bu zenci de başta kızlar ağası padişah sarayının bütün hadımlarını İpşir tarafına çevirdi. Kızlar ağası Şeyhülislam Ebu Said Efendi'yi ikna etti. Sarayda ikinci bir istişare meclisi toplandı ve Mührü Hümayun'un Halep valisi İpşir Paşa'ya gönderilmesine karar verildi. Melek Ahmet Paşa da İpşir gelinceye kadar sadaret kaymakamlığına getirildi. Bu tayin de Turhan Sultan'ın işiydi. İstiyordu ki Melek Paşa İpşir gelinceye kadar vekillikte bir pot kırsın ve İpşir'in gazabına uğrasın. Padişahın mührünü koynuna koyan İpşir Paşa Halep'ten İstanbul yoluna bir sadrazamın vakarlı haşmetiyle değil, bir celalinin dehşet saçan gulgulesiyle çıktı ve kendisine bir de sultanın iştiyakla beklediği İstanbul'a tam 4 ayda geldi. Mevsim kıştı, buna rağmen 40 bin kılıcı aşan asker topladı. Başta en yakın havadarı Türkmen ağası Abaza Hasan Ağa, bütün kapı kulu sipahisi zorbaları askerleriyle beraber Celali Sadrazam'ın yanına koştular. Sarıca, Sekban ve Levent haşeratı da üşüşüp kaynaştı. Bir geliş ki medet Allah. Haberler İstanbul'da dostunu da düşmanını da telaşa düşürdü. İpşir Paşa'ya Mührü Hümayun'u baş Mirahur Mehmet Ağa getirmişti. İstanbul'dan 6 nefer adamıyla ve ılgarla yola düşmüş ve Halep'te paşanın huzuruna külahında kırmızı bölükbaşı çevresi yol kıyafetiyle ve ayağının tozuyla çıkmıştı. Hani efendimize mührü bir an evvel gecikmeden getirdim demek istiyordu. İpşir Paşa ayağa kalkmış, Mirahur Mehmet Ağa'yı tazimle karşılamış, Mehmet Ağa'nın kemali hürmetle koynundan çıkarıp verdiği mührü öpüp başına götürüp koynuna attıktan sonra yerine kaşlarını çatarak oturmuştu. Mehmet Ağa ayakta İpşir'den iltifat bekliyordu. Oturması için izin verip şöyle geç diye yer gösterecek, meclisini halvet edip Mehmet Ağa ile baş başa sohbette bulunacak, ona İstanbul ahvalini soracaktı, sonra huzurundan çıkarken 100 altın ihsan edecek, 6 nefer adamlarına da ihsanlarda bulunacaktı. Fakat İpşir bir müddet kaşları çatık ve somurttuktan sonra gazaplı bakan gözlerini Mehmet Ağa'nın yüzüne dikerek ''Ali Osman kapısında adet mührü Hümayun'u baş kapıcı başı eliyle ve 40 nefer üsküplü kapıcılarla göndermektedir. Bre hovarda seyiz. Seni kendi akranın birkaç rezil herifleri menzil atlarına bindirip bana mühür göndermek neden icap etti?'' Başına sardığın kırmızı çember ve bu levent kıyafetiyle huzuruma çıkmaya utanmadın. Bre sen benden korkmadın mı dedi. Baş Mirahur Ağa iltifat beklerken hakaret görünce korkusundan titremeye başladı. Çenesi kenetlendi, ağzını açamadı, yutkunup durdu. Paşa, doğru söyle, bana mührü Hümayun'u getirmek için kime ne kadar rüşvet verdin diye sordu. Padişahımızın Enderun'u Hümayun'da müsahipleri olan ağalara 4000 kuruş verdim dedi. Mehmet Ağa'nın sırtına bir sade hilat giydirilerek huzurdan çıkarıldı. Bir daha huzura alınmadı. İstanbul'a dönmesine de izin verilmedi. Ağa başından korkmasa devletli sultanım, 4000 kuruş da sana vereyim, beni kuşça canımla halas et, mansıp da istemem. Başımı alıp gözümün gördüğü yere kaçıp gideyim diyecekti. İpşir Paşa kendisi gelinceye kadar İstanbul'da sadaret kaymakamı tayin edilmiş olan Melek Ahmet Paşa'ya bir mektup gönderdi. Bu diyarların ahvali çok karışmıştır. Evvela bu taraflara bir nizam vermek lazımdır. İstanbul'a varmamız bu yüzden biraz gecikecektir diye bildirdi. İpşir'in mektubu üzerine İstanbul'daki devletlilere bir korku ve vahşet geldi. Mührün İpşir'e gönderildiğine pişman oldular. Aslında İpşir'i istemeyenler burada Kara Murat Paşa gibi bir veziri zişan dururken İpşir gibi celaliye mühür göndermenin ne münasebeti vardı? İşte yine baş kaldırdı. Hemen akıbeti hayır ola dediler. Mührü İpşir'e gönderten saraydaki hadım ağalarla Şeyhülislam Efendi'yi de telaş aldı. Tekrar toplandılar, konuştular. Padişahın ağzından herhangi bir bahane ile eğlenmeyip acele buraya gelesin diye bir hattı hümayun yazıldı. Taraftarları da ayrıca mektuplar yazdılar. Bir saat gecikmeyip teşrifiniz mühimdir. Memleket nizamı için ne tedbir gerekse buradan alırsınız. Mührü hümayunla bir sadrazamın taşrada dolaşması bir veçiyle münasip değildir. Padişahımızın tabu hümayununa vesvese gelmesin diye yalvardı. Vardılar. Mektuplarında hakkında asla kötülük düşünülmediğini yeminlerle kaydettiler. Ferman ile bu dost mektupları bir Haseki Ağa eliyle ve yine Ilgar'la gönderildi. İpşir Paşa bir âli divan kurdu. Bu sefer de bu ulak Haseki Ağa'ya divan önünde hakaret etti. Evvela parlayarak bağırdı. Bak abre bostancı, siz beni sair vezirlerle mi ölçersiniz? Hemen acele İstanbul'a varayım, orada devleti pençelerine geçirmiş adamların emir kulu olayım. Otur diyeler oturayım, kalk diyeler kalkayım. Bre ben öyle adam değilim dedi. Sonra sesini azıcık yumuşattı, avam ağzı bir nutuk ilan etti. Bugün ben veziri azamım, bu devletin umuru benden sorulur. Buradan Mısır'a, Bağdat'a varınca Halep ve Şam ve Anadolu vesaire beldeler baştan başa fitne ve ihtilal içindedir. Bu ihtilalleri def etmedikçe İstanbul'a varmanın faydası nedir? Evvela burada devleti gereği gibi nizam verip sonra İstanbul'a giderim. Hem işittim ki saraydan ve dışarıdan bir takım adamlar padişahımızın etrafını sarmışlar. Devletini istila etmişler. Saltanat ırzı ayağa düşmüş. Cümle mansıplar rüşvetle satılırmış. Çöpçübaşı dahi rüşvetle tayin ederlermiş. Bu tarafı düzeltip İstanbul'a varalım. İnşallah o tarafı da düzeltiriz. Edepsizleri tepeler, herkes haddini bildiririz dedi. Sonra sesini daha yumuşattı. Önce Brebostancı diye hakaret ettiği Haseki Ağa'ya, ''Ağa, var git benden işittiğini oradaki dostlarımıza söyle. İnşallah bu tarafa tez elden nizam verir İstanbul'a geliriz. Görüyorsun kış ortasıdır, yolculuk da kolay değildir. Kolay konulup kalkılmaz.'' dedi. Haseki Ağa İpşir'in huzurundan çıktıktan sonra mührü getirmiş olan Baş Mirahur Ağa'yı buldu. ''İstanbul'a mektubunuz var mı?'' diye sordu. İpşir Paşa'nın aşağı kademelerden bir ağasının konuğu olarak aklı da kendi de perişan zavallı Mehmet Ağa, maazallah kaç başım vardır ki İstanbul'a mektup yazayım, benim halimi zilletimi gördün, gördüğünü anlat kâfi dedi. Başta Abazı Hasan Ağa, Kürt Mehmet Ağa, kendi kahyası Salih Ağa ve tezkerecisi Mehmet Efendi gibi İpşir'in has müşavirleri vardı. Sadrazama durumunu bütün çıplaklığıyla anlatarak akıl hocalığı yaptılar. Devletli sultanım, sen bu kadar sene sancaklarda ve vilayetlerde hep pazı zoruyla gezdin dolaştın. Azledildiğinde azli kabul etmedin, baş kaldırıp asi oldun. Sadrazam olan vezirlerin hepsinden sana bir kötülük erişir diye korktum. Başını korumak için yanında daima çok fazla asker toplayıp besledin. Yakamızı ele vermemek için emniyetli bulunayım dedin. Celalilikle tanındın, seninle beraber cümlemiz padişah nazarında asi bilindiğimize şüphen olmasın. Şimdi de ortaya bir laf attın, memlekette nizam vereceğim avazesini yükselttin. Her tarafın haşaratı başımıza üşüştü ve cümle alemin aklı başından gidip dehşete düştü. Şimdiye kadar ne yaptınsa yanında kaldı ama bundan böyle ahvalin rengi değişmiştir. Mührü Hümayun'u sen sultanıma gönderdiler. Bu bir tuzak olabilir. Şimdiye kadar yaptıklarına bir af kalemi çekilip senden hakikaten devlete hizmet de beklemiş olabilirler. Aydın hakika şu anda Mührü Hümayun'un boynunuzda bulunmasıdır. Şimdi senin için her şeyden evvel yapılacak şey size karşı fitne ve fesat maddesi olacak şeyleri ortadan kaldırmaktır ve bunları def etmedikçe İstanbul'a girmemektir. İstanbul'a girdikten sonra da işe iyi niyetle sarılıp eski zorbalığı terk etmektir. Zira zulüm ve gururla tutulan iş netice vermez dediler. İpşir Paşa nefsine son derece güveniyordu. Onun nazarında bir sadrazamı en çok uğraştıracak mesele celalilik davası ile devlete meydan okuyacak kimselerin başkaldırmasıydı. Halbuki kendisi bu gibi adamların hepsini etrafına toplamıştı. Anadolu baştan başa emrinde demekti. Sadakatlerinden şüphelendiği vali ve sancak beylerini de değiştirecek, her tarafta kendi adamlarını tayin edecekti ve bütün imparatorluğu avucunun içine alacaktı. Bu kadar kuvvetli bir sadrazama karşı İstanbul'a düşmanı olan birkaç adamın ne yapabilmesi ihtimali vardı? Tek tehlike Yeniçeriler olabilirdi. Ocak zorbalarını da ihsanlarla kendisine bağlamak zor bir iş değildi. Bir de saray vardı. Sarayın en nüfuzlu simaları olan Hadım Ağalar ise kendisine Mührü Hümayun'un gönderilmesini sağlamış taraftarlarıydı. Onlarla da dostluğunu bozmayacak, hoş geçinecekti. Devlet idaresini bir yaya benzeten İpşir Mustafa Paşa, Hamdi Hüda, pazımız devlet kemanının kirişini istenilenden âlâ bağlayacak kadar kuvvetlidir dedi. Fakat İpşir Paşa en büyük düşmanını hiç hesaba katmamıştı. Bu düşman da kendisiydi. Cehli, gururu, hırsı ve tıynetindeki zalimlik, hunharlıktı. İşi sözlerine hiçbir zaman uymayacaktı. Rüşveti ortadan kaldıracağım, hak ve adalet gözeterek aleme bir nizam vereceğim diyen İpşir, her biri bir Asumani bela gibi adamlarını vali ve sancak beyi yaparak dünyayı hem halkın başına hem de kendi başına zindan yapacaktı. Kapıkulu sipahisi Levent, Sarıca, Sekban, onların zorbaları ve bölükbaşları bunca haşeratı başına toplarken her birine öyle vaatlerde bulunmuştu ki kendisinin tamamen meçhulü olan devlet hazinesinin kat kat üstündeydi. Evvela bu şart altında alebe bir nizam vermek şöyle dursun, mevcut bozuk nizam büsbütün bozulacaktı. Haseki Ağa Hipşir'in yanından ayrılıp İstanbul'a döndüğünde sadrazamdan işittiklerini en küçük bir ilave yapmadan ve en küçük bir noktasını da unutmadan olduğu gibi nakletti. Pek tabiidir ki İpşir'in evvela herkes haddini bildireceğim tehdidi İstanbul'daki devlet erkanını, mevkii hatta can kaygısına düşürdü. İlk hücuma Şeyhülislam Ebu Said Efendi uğurladı. Mührü Hümayun'un İpşir'e gönderilmesi sizin ameliniz eseridir. İşte şimdi asi oldu, devletin başına bir koca bela kesildi dediler. Kendi ahvalinden gocunanlar bu belayı def etme yollarını aradılar. Defterdar Moralı Mustafa Paşa'nın etrafında baş muhasebeci Mevku Fatih, Mehmet Efendi ve Sadaret Kaymakamı Melek Ahmet Paşa'nın kahyası Gadde Mehmet Ağa'dan mürekkep bir grup toplandı. Onlara işleri parayla, hazineyle ilgili birkaç büyük memur daha katıldı. Bu devletlilerin hepsi İpşir'in ortadan kaldıracağım dediği rüşvet yoluyla, mali suistimallerle hazineler yığmış adamlardı. Daha İstanbul'a gelmeden hesap soracağım diyen bir veziri elbet ki istemeyeceklerdi. İpşir aleyhinde propagandaya, tahriklere girişler. İpşir'in hareketi yamandır, Anadolu elden gidiyor, vakit kaybetmeye gelmez. Bari Bağdat, Şam, Mısır ve İpşir'in henüz el atmadığı diğer eyaletlere emirler gönderelim. İpşir oraların vali ve sancak beylerini de azlederse azil kabul etmesinler ve İpşir'in gönderdiği adamları sancaklarına, eyaletlerine sokmasınlar dediler. Bu emirlerin yazılıp gönderilmesi için Sadaret Kaymakamı Melek Ahmet Paşa'ya tazike başladılar. Melek Paşa, ben bunu yapamam, sadrazam olmak için âlemi fesada veriyor derler, kötü kişi olurum dedi. Bu arada İpşir'i tutan en kuvvetli şahsiyet olan Şeyhülislam'ı da bir takım dedikodularla lekelemeye çalıştılar. Ayşe Sultan'ın ağası Mercan Ağa İpşir'i veziri azam yaptırmak için Ebu Said Efendi'ye 10.000 altın rüşvet vermiştir lafını çıkardılar. O sırada İstanbul'a yeni bir haber geldi. İpşir Paşa Anadolu'daki bütün valileri ve sancak beylerini vesaire idare amirlerini Konya sahrasında toplanmaya davet etmişti. İpşir'in İstanbul'da sözcüsü gibi olan Mercan Ağa saraya davet edildi. Padişah asık bir yüzle, bu Konya toplantısı ne asıl iştir, yoksa paşanız bana karşı tuğyana mı hazırlanıyor diye sordu. Mercan Ağa'nın cam başına sıçradı. Haşa padişahım, İpşir Paşa lalanız asi olmaz. İstanbul'a gelmesi siz padişahımıza hizmet yolunda gecikmektedir. Hakkında çıkarılan lafların aslı yoktur. Ferman ediniz kulunuz İpşir Paşa'ya gideyim, paşayı bir an evvel İstanbul'a getireyim dedi. Sultan 4. Mehmet aynı asık yüzle, var imdi git veziri getir dedi. Mercan Ağa yanına katılan 40 kadar baltacıyla ve ılgarla yola çıktı. Arkasından eğlenmeyip gelesin diye İpşir'e bir de Hattı Hümayun gönderildi. Fakat İstanbul'da devlet nüfuzunu şahsi menfaatleri yolunda pervasızca suistimal etmiş ağır suçlu adamlar, amansız hunhar bir vezire hesap verme dehşeti karşısında binlerce masumun kanının döküleceğini hiç düşünmeden İpşir aleyhinde dolap çevirmeye devam ettiler. Aleme nizam vereceğim diyen İpşir Paşa hangi taşı kaldırsa bir kirli mesele çıkıyordu. Valiler, sancak beyleri, daire idare amirleri, mültezimler, sultanım biz bu mansıpları vazifeleri 1656 ve hatta 1657 senesine kadar 2-3 senelik vergisi bedelini hazineye peşinen ödeyerek ve İstanbul'daki devletlilere şu kadar rüşvetler vererek satın aldık, hazine bize borçludur diyorlardı. Hele mukata'a ve iltizam işleri o devletlilerle yardımcılarının ellerinde, devlet hazinesi siper edilerek korkunç bir tefecilik ticareti haline dökülmüştü. İpşir Paşa, bana dahi para lazımdır. İkişer üçer yıllık peşin vergileri şimdi siz bana ödersiniz. Ben de moralı defterdar ile sahirlerinden verdiklerinizi alır sizlere iade ederim. Size gadir olmaz diyordu. Verebileni şimdilik yerinde bırakıyor, ayak direğini de az ederek yerine kendi adamlarını tayin ediyordu. Bu haber de İstanbul'dakileri zehir yutmuşa döndürmüştü. Teferruatı ve tafsilatı bu satırlara ağırlık verir. Hakikat kısaca şuydu. Osmanlı devleti maliyesi bir batak içindeydi. Kellesini koltuğuna alıp dağda yol kesen ve kervan soyan haramilerin adı çıkmıştı. İstanbul'da mükellef kaşhanelerde oturan kimi nigar kimi mahbub sefasında devletlilerin her biri bir harami başıydı. Ve feleğin garip cilvesi şimdi o haramilere amansız, hunhar, müthiş bir celaliyi musallat etmişti. Mührü Hümayun'u İpşir Paşa'ya yollatanlar da yaptıklarına bin pişman olmuşlardı. Saray ve devlet erkanı kurtuluş yolunu İpşir'i sadaretten azlettirip Mührü Hümayun'u defterdar Moralı Paşa'ya almak için teşebbüse geçtiler. Moralı Mustafa Paşa da bu hususta saraydaki müsahip ağalara ve kızlar ağasına açıkça müracaat etti. Siz İpşir'den korkmayın, mührü geri alın. Ben Katırcıoğlu Mehmet'i İpşir üzerine serdar yapar ve İpşir'in ordusunu birkaç gün içinde tarumar ettiririm dedi. Ve teklifine hediye ve rüşvetlerini de ekledi. Saraydaki hava da İpşir'in aleyhine döndü. Sadrazamın İstanbul'a gelmekte gecikmesinden endişeye düşmüş bulunan çocuk padişah, defterdar Mustafa Paşa'nın teklifini kabul edecek gibi göründü. Bunun üzerine ortalığın bu keşmekeşini tersane sarayından dikkatle takip eden Kaptan Paşa, o eski müthiş yeniçeri Kara Murat, çok kanlı vakalara yol açacak bu entrikaya mani oldu. Davet edilmeden bir gün saraya gitti ve çocuk Sultan Mehmet'i ikaz etti. İpşir'i azlederek Mührü Hümayun'u defterdara vermek niyetinde olduğunuzu haber aldım. Aman padişahım, sakın bu işi yapma. Senin aklını çelmek isteyenlere ben lalamı getiririm diyerek yüz verme. İpşir Paşa'nın İstanbul'a geleceğine asi olmadığına ben kefilim. Eğer onu azlederseniz işte büyük fitne o zaman kopar. On binlerce masum kulunun kanına girersin padişahım dedi. Sultan Mehmed'i ve anası Turhan Sultan'ı sadrazamı azletme fikrinden kesin olarak caydırdı. Aslında ise Kara Murat Paşa İpşir'i hiç sevmezdi. Onun hilekar ve gaddar, sözüne dostluğuna asla güvenilmez bir adam olduğunu pek iyi biliyordu. İstanbul'a geldikten sonra nüfuz ve şöhretini çekemeyerek tepelemek isteyeceği adamlardan biri de bizzat kendisi Kara Murat Paşa olacağını da biliyordu. Fakat bu kez pek karışık zamanda İpşir'i müdafaa-i devlete sadık bir vezir sıfatıyla boynuna borç bilmişti. Kara Murat Paşa, Moralı defterdar Mustafa Paşa'nın mühür peşindeki entrikasına müdahalesini bu ikazla da yetinmedi. O sırada Hamideli Sancak Bey'i bulunan Katırcıoğlu Mehmet'e bir mektup yazdı. Katırcıoğlu Mehmet'in maceralarını bundan evvelki sahifelerde tafsilatıyla anlatmıştık. Birkaç yıl önce sadrazamlığı zamanında bu namlı haydutu padişahı affettiren ve Sancak Bey'i yaptırtan Kara Murat Paşa'ydı. Katırcıoğlu'nun kendisine karşı minnettar olduğunu biliyordu. Katırcıoğlu'na yazdığı mektupta, halkı zulümle soyduğun söyleniyor, aleme nizam vereceğim diyen İpşir Paşa'ya elbet ki şikayetçilerin gidecektir, o da seni azledecektir, belki de katline kadar yürüyecektir. Şimdi benim sözümü tut, hemen İpşir Paşa'ya git, vezirin ayağına düş, halktan ne aldınsa İpşir'e ver ve suçlarını affettirip hem başını hem de mansıbını kurtar dedi. Bir mektup da İpşir Paşa'ya gönderdi. Katırcıoğlu Mehmet benim çırağımdır. Mektup yazdım. Gelip siz sultanımın ayaklarınıza düşecektir. Hatırım için suçlarını bağışlayın diye şefaatte bulundu. Kara Murat Paşa'nın saraya gidip padişah ile anasının yanında İpşir'i müdafaa ettiği haberi İpşir Paşa'ya bu şefaat mektubundan evvel gelmişti. Katırcıoğlu da Murat Paşa'nın nasihatini hiç tereddüt etmeden kabul etti. İpşir Paşa, derya gibi asker ve isaklı menziline konduğunda Leventler arasından seçtiği 50 nefer güzide yiğitle vezirin ordugahına geldi. Silahlarını çıkarmadan yol kıyafetiyle paşanın huzuruna çıktı ve İpşir'in ayaklarına kapandı. Sonra sırtından tolgasını ve belinden kılıcını çıkardı, kılıcını vezirin önüne koydu. ''Devletli vezir, bir suçlu adam olduğumu bilirim. Yüzümü ayak bastığın toprağa koyup sana kulluğa geldim. İşte kılıç, işte boynum. İstersen katlet, dilersen affet. Ferman senindir. Affedersen bu kelleyi uğruna feda edinceye kadar sana hizmet ederim. Yiğit kellesidir.'' dedi. Kendisi de binlerce levent besleyen İpşir bir güzel adam olan Katırcıoğlu Mehmet'e ve onun her biri güneş parçası gibi 50 nefer taze civan levendine hayran oldu. Elbet ki böyle kılıçlara muhtaçtı. ''Oğul, kılıcını tolgana al, kuşan giyin ve elem çekme.'' dedi. Katırcıoğlu Mehmet, Defterdar Moralı Mustafa Paşa'nın gönderdiği altınlara kanmayıp Kara Murat Paşa'nın nasihatını tutmakla ne kadar isabetli hareket ettiğini pek çabuk gözleriyle gördü. İpşir Paşa onu da askerleriyle beraber ordusuna katmıştı. Zalimdir, gaddardır, bizi soyup haklamıştır diye şikayetçileri gelen paşaları, beyleri, voyvodaları, mültezimleri, defterdarları bazen sorguya bile çekmeden cellatlara vererek nihayet İstanbul'un kapısı sayılan İzmit'e yaklaşmıştı. Onun İzmit'e yaklaşması geceleri artık gözlerine uyku girmeyen İstanbul'daki devletlilerin kirli hesaplarının görüleceği günün yaklaşması demekti. İpşir'in azliyle Mührü Hümayun'un Defterdar Mustafa Paşa'ya verilmesi yolunda son bir teşebbüste bulundular. Henüz 13 yaşında bulunan padişah iyice kandırılmıştı. 40 binden artık kılıçla İzmit'e yaklaşan İpşir, İstanbul'da Yeniçerileri kırdıktan sonra seni tahttan indirip kardeşlerinden birini padişah yapacak. Kendisi de müstakil vezir olacaktır demişlerdi. Akla yatkındı. 1655 yılı Şubat'ın ilk haftası içindeydi. Sarayda padişahın huzurunda bir meclis toplandı. Bütün devlet ve saray erkanının hazır bulunduğu bu mecliste kurulup hazırlanmış olan çocuk padişah, Şeyhülislam Ebu Said Efendi ile Sadaret Kaymakamı Melek Ahmet Paşa'ya hitap ederek, İpşir'in suiniyet sahibi olduğunu artık anladım. Mührü ondan alıp Defterdar Paşa Lala'ma vermek isterim. Zira doğru bir kulumdur ve bana sadakat ile hizmeti malumumdur. Siz ne dersiniz diye sordu. Müftü Efendi ile Kaymakam Paşa, padişahım bizden iyi bilir dediler. Sultan Mehmet, kaptanı derye Kara Murat Paşa'ya döndü. Murat Lala, ya sen ne dersin dedi.